Sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin âlü ve ashabının Enbiya-i İzam Sadat-ı Kiram Hazretlerinin mübarek ruhlarına hasaten makamında, vakfında, mekanında bulunduğumuz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin ruhlarına, hepimizin geçmişlerimizin ruhuna ve bütün ümmeti Muhammed'in selametine teberrüken bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hayırlı akşamlar olsun kıymetli kardeşlerimiz. Kıldığımız akşam namazımızı Rabbimiz kabul eylesin. Her namazımızı da hocamızın namaza başlarken hatırlattığı şekilde sanki son namazımızmış gibi dikkatli kılmaya, huşulu kılmaya, adab üzere kılmaya muvaffak eylesin. Mübarek bir Rebiülevvel ayındayız. Aslında bütün sohbetlerimiz Allah Resulü'nü anlamaya, Kur'an-ı Kerim'i anlamaya yönelik sohbetlerdir. Ancak bu Rebiülevvel ayında biraz daha özel, doğrudan doğruya Resulullah Efendimiz'le ilgili sohbetler olsun diye arzu etmiştik. O sohbeti ifa edilmişti. Geçen hafta da maşallah ta arkadaki bahçelere kadar Hüdayi'miz maşallah şenlendi. Zaten Hüdayi'nin kandillerde, mübarek günlerde böyle insanları çeken bir cazibe merkezi olduğu herkes tarafından bilinir. Önemli olan bu caminin etrafında, bu caminin civarında olmak. Hatta aslında zaman zaman şöyle bir ifadem oluyor. Bizim her camimiz Kabe'nin etrafındaki bir saftır. Hani şöyle derim bazen, elinize bir pergel alın. Pergelin bir ucunu Kabe-i Muazzama'ya koyun. Bir ucunu da İstanbul'a koyun. Sonra şöyle bir pergeli çevirin bakalım. Bizimle İstanbul'daki camilerle dünyanın neresindeki camiler aynı safta. Muhtemelen misal olarak söylüyorum. Yani işte Kabe-i Muazzama'dan buraya 2000 kilometre ise veya 2500 kilometre ise her 70 santimde bir dairenin olduğunu düşünün şöyle. Dolayısıyla her camimiz aslında Kabe'nin etrafında bir cami demek. Her saf Kabe'nin etrafında bir saf demek. Dolayısıyla camilerimizin gerek içinde olalım, gerek mahvelinde olalım, gerek biraz bahçesinde olalım. Hepsi o cemaate iştirak oluyor. Nitekim hac zamanı bakıyoruz ki Mekke-i Mükerreme'de ta arka caddelere kadar saflar uzuyor. Ramazan'da Medine-i Münevvere'de oluyoruz. Bakıyoruz da otellerin arkalarına kadar, arada oteller var. Otellerin arkasındaki sokaklara kadar cemaat uzuyor. Önemli olan o saatte o cemaate uymaktır değerli kardeşlerim. Hocamıza teşekkür ederiz. Bugün böyle biraz daha gönül sohbeti olsun. Hatırıma geldi. Muhterem Hasan Bey hocamız Sultanahmet Camii imamıdır. Nöbetinin olmadığı günde sağ olsun buraya geldiler. Tabii buraya gelince de bir tarih canlandı. Biliyorsunuz ki Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ile Padişah Sultanahmet arasında çok farklı bir ilişki vardır böyle. 14 yaşında padişah olmuş. 14 sene padişahlık yapmış. Ve 28 yaşında vefat etmiş bir dünya sultanı. Yani bugünkü dünyanın süper gücü o zamanlar Osmanlı'ydı. Bir dünyanın süper gücünün başında 14-15 yaşlarında bir padişah var. Ve bu padişah da Üsküdar'daki bu mütevazi tepedeki Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ile çok yakın bir gönül ilişkisi içerisinde. Hatta balıkçıların öyle bir rivayeti var değil mi? Hüdayi yol diyorlarmış burada. Üsküdar'dan karşıya sahile uzanan, dalgası az olan bir yol imiş. Dolayısıyla o tarihi hatırayı da yaşamış oluyoruz. Sultanahmet'le Üsküdar Hüdayi'nin arasında böyle bir tarihi bağ, akıp giden karşılıklı bir muhabbet bağı var. Hocamız da herhalde o sünneti yerine getirmiş oldu veya o adeti diyeyim yani. Fakat yeri gelmişken bir hususu anlatayım kıymetli kardeşlerim. Sultanahmet Camii'nin ön tarafında, malum şöyle camiye girdiğinizde yukarıda sol tarafta bir mahfel vardır. Şu bizim mahfelimiz gibi, şuradaki mahfelimiz gibi. Orada o mahfel sol taraftadır. Biliyorsunuz camilerde bir kasır vardır, bir de mahfel vardır. Kasır, padişahın veya devlet ricalinin, hünkâr kasrı derler ona, dışarıdan gelip önce istirahat ettiği, dinlendiği yerdir. Mahfel de caminin içinde namaz kıldığı yere denir. Sultanahmet Camii'nin hem hünkâr kasrı var, caminin sol tarafında, o zamanlar herhalde at arabalarıyla falan çıkılıyor o kasra. Padişah geliyor, orada namazını kılıyor, abdestini alıyor, belki biraz dinleniyor. Sonra bir ara kapıdan da mahfel dediğimiz caminin içindeki özel bölüme giriyor. O bölümün içerisinde kıymetli kardeşlerim, yine mahfel sol tarafta, şöyle şu bizim penceremizi düşünün. Pencereye çıkıyorsunuz. Pencereden de duvarın içinden 3-4 basamakla şöyle bir yere iniyorsunuz, duvarın içine. Geçmişte biz vakıflarda görevimiz olduğu zaman gittik. Allah Allah, burada bir pencerenin içinde kapı var, hayrola nedir bu filan dedik. Dediler ki burası Sultanahmet'in itikaf yeridir. Padişah Sultanahmet'in itikaf yeridir. Ya yani sarayı bırakıyor, mahfele geliyor. Mahfelde de şöyle bir işte bir adım atlayarak böyle pencereye çıkıyor. Pencerenin içinden de açılan bir duvarın içinde tamamen. Duvarlar kalın malumunuz. Orada şöyle bir kişinin kalabileceği kadar, belki çok küçük de bir pencere de var galiba dışarıya bakan. Adeta ben sarayı da bıraktım. Caminin ihtişamından da uzaklaştım. Şimdi işte şurada aynen şu dört duvarın arasındayım yani bir taş duvarın arasında Allah'ın mütevazi bir kuluyum. Dünya padişahı ben 16, 17 veya 20'li yaşlardaki Sultanahmet. Evet. Biz böyle tarihler yaşamışız. Böyle manevi haller yaşamışız elhamdülillah. Ve onların vadisleriyiz şimdi. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, inşallah bugünkü sohbetim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefası. Dolayısıyla söze böyle başlayayım. Tarihimize vefadar millet oluruz inşallah. Tarihini unutmayan bir nesil oluruz. Aile hayatında vefalarımız, sosyal hayatta vefalarımız, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek izinden giden vefalar olur. Önceki sohbetimde arz etmiştim. Muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımızın rahmet peygamberinden, rahmet esintileri eserinden böyle iktibas ederek belirli bölümleri okuyacağız inşallah diye. Burada özellikle de ilk bölüm olarak ilk sohbetimizde rahmet peygamberinde zühd, takva ve nefis tezkiyesinden bazı misaller okumuştuk. Hakikaten her biri ayrı bir sohbet konusu. Efendimizin tevazu, hayatındaki nezafet, hayatındaki merhamet, affedicilik, cömertlik, samimiyet, doğruluk, dürüstlük, hayası, insanlara iyiliği, muamelesi, fakirlere karşı nezaketi, kadınlara karşı nezaketi, muamelesi, yetimlere karşı hassasiyeti, davranışları, bunların her biri Müslümanın hayatında ayrı bir fasıl, özel bir ders olarak okunacak bölümlerdir ve hayatı oraya benzetmek gerekir. Buradaki önemli hususlardan birisi de rahmet peygamberinde vefa. Vefa nedir peki aziz dostlarım, kıymetli kardeşlerim? Yaşanmışlıklara saygı duymak demek. Yani işte 10 yaşınıza kadar yaşasa bir insan, ya 10 yaşına kadar ben ne yaşadım? Yani o 10 yaş bile insana bir takım mükellefiyetler yükler. Sonra birçok şeyi paylaştığın insanları unutmamak ve hatırlamak demek. Yani insan kimlerle hayatı paylaşır? Önce aile hayatında annesiyle, babasıyla. Aynı şekilde anneler, babalar da evlatlarıyla iki tarafta. Yani vefa sadece küçüklerin duyması gereken bir güzellik değil. Büyükler de evlatlarına vefalı olacak. Bir aile karı koca beraber yaşar yıllarca. 30'lu, 40'lu, 50'li, 60'lı yılları yaşanır. Oraları unutmamak gerekir. Diğer taraftan sözünde durmak demektir. Geçmişi unutmamak demektir vefa. Bir de arkadaşlığın kıymetini bilmek, sözünde durmak demektir. Tabii konuyu biraz açacağız ama en önemli vefa Cenab-ı Hakk'a karşıdır. Bir de tabii bu özel cemaatin vefa deyince aklına gelecek sahibin vefadır değil mi yani? Bir Allah dostu, o kadar güzel hasletleri var. Musa Efendi Hazretleri'nde hani biraz önce okuduğum şu güzelliklerin hepsi bir kul payında bir insan olarak elbette vardı. Tevazu sahibiydi, hayatı fevkalade zarifti, nezaketliydi, merhametliydi, affediciydi, cömertli, haya sahibiydi, fakirin fukaranın derdindeydi. Ama bu kadar güzelliklerin içerisinde bir vasfı böyle hani bazen bir ağacın bir dalı yukarı doğru fırlar gider. Vefası demek çok dillere destan olmuş ki altın silsilede sahibül vefa diye anılıyor. İnşallah bu peygamber vefasından bir Allah dostuna intikal eden vefanın bizim gönüllerimize doğru da akmasını temenni ve niyaz ederiz kıymetli kardeşlerim. Böyle bir girişten sonra da inşallah sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin her güzellik ondan akan bir güzelliktir. Hani bir şadırvanın etrafındaki musluklar gibi öyle. Her musluğundan böyle pırıl pırıl saf tertemiz su akar bir şadırvanın. Resulullah Efendimizin de hayatının hangi tarafına baksak orada bir güzelliği, orada gerçekten bir insan olarak İnsanın asla ve asla kendisinden kopamayacağı, gıpta etmekten geri duramayacağı, ''Ya Rabbi beni de buna benzet'' diyeceği bir güzelliği buluruz. Öncelikle tabii şunu ifade edeyim, Resulullah Efendimiz'le ilgili sohbetlerimiz madem bu seri halinde, Allah Resulü'nün bütün hukuku Kur'an-ı Kerim'le tespit edilmiş. Evet, Resulullah Efendimiz dünyaya bir vahiy ile aldığı hukuk nizamını koymuş ama onun hukukunu Kur'an-ı Kerim, Yüce Rabbimiz bizlere bildiriyor. Yani o niye geldi insanlığa? Hakkı nedir? Ümmete karşı hakkı nedir? İnsanlığa karşı hakkı nedir? Vazifesi nedir? Bütün bunları Rabbimiz Zülcelal Hazretleri bizatihi ayetlerle bize bildirmiş oluyor. Müminlerin özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı takınmaları gereken tavır, takip etmeleri gereken usul, göstermeleri gereken nezaket, edep, hepsi Kur'an'la sabit. Resulullah Efendimiz de zaman zaman yine ashabını öğretmek, gelecek nesillere de güzellikler bırakmak için bana karşı şurada olun, şöyle olun dedikleri var. Ama esas hukuku Resulullah Efendimiz'in Kur'an-ı Kerim'le sabit. Kur'an-ı Kerim'le. Ve işte Rabbimiz Nisa suresinin 59. ayetinde ben bunları özellikle bildiriyorum. Belki kardeşlerimiz daha sonra evlerine döndüklerinde bu ayetlerin tefsirlerine bakarlar, notlar alırlar. Çünkü biz dünyaya bu ilahi kelamı okumaya, anlamaya ve bize bu kelamı tebliğ eden Yüce Resulü de yakından tanımaya geldik. İki tane vazifemiz var. Bir, bu yüce kelamı okumak, anlamak ve hayat haline getirmek. İkincisi de bu yüce kelamın kendisi vasıtasıyla gelen yüce peygamberi de yakinen tanıyıp ve ona gerçekten inşallah ahirette güzel bir bu benim ümmetimdir diyecek bir şahitliği şu dünya hayatında kazanabilmek. Evet, Rabbimiz Nisa suresinin 59. ayetinde buyuruyor. Ey müminler! Evet, evet bizler elhamdülillah hepimiz müminleriz. Kur'an da bize hitap ediyor. Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan ulul emre, idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete de gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resul'e götürün, onların talimatlarına göre halledin. Arabulucu kim olacak? Şimdi arabuluculuk da var hani. Arabulucu Kur'an-ı Kerim ve Resulullah olacak. Allah ve Resulü olacak. Aramızı şu kanuna, bu kanuna göre değil. Önce Allah ve Resulü'nün ölçülerine göre bulacak. Aramızı bulmak isteyenler, eğer bir ihtilaf varsa, bizler de aman bir yere gittiğimizde aman bize Allah'ın emirlerine göre, Resulullah'ın ölçülerine göre bizim aramızı bulun. Çünkü bazen ara bulucuların elinde elbette ki farklı ölçüler olabilir. Ama müminlerin ara buluculukta ölçüsü Allah'ın kelamı, Resulullah'ın sünnetidir. O şekilde o ölçülerle aramız bulunmadıysa, başka ölçülerle aramızı bulsak da yine hukuksuzluktan kurtulamayız. Adaleti de bulmuş olamayız. O bakımdan bu ayetler o kadar açık yani. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete de gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne götürün, onların talimatına göre halledin. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. Evet, bu kadar açık ayetler. Ayrı bir tefsire ihtiyaç da yok yani. Sana indirilene, senden önce indirilene inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Tağuta inanmamaları kendilerine emrolunduğu halde tağutun önünde muhakeleleşmek istiyorlar. Evet, günümüzde çok hitap eden ayetler bunlar. Kıyamete kadar Kur'an'ın ahkamı baki. Tağuta inanmamaları kendilerine emrolunduğu halde tağutun önünde muhakemeleşmek istiyorlar. Halbuki şeytan onları büsbütün saptırmak istiyor. Bundan önceki ayet Müslümanların bilgi ve hüküm kaynaklarının sıralamış, sonradan kitap, sünnet, icma ve kıyas şeklinde formülleştirilen kaynakların temelini koymuş. Anlaşmazlık çıkarsa çözümün de bu kaynaklara başvurularak aranmasını emretmişti. Buna rağmen bir münafığın hasmını Resulullah yerine Kâb bin Eşref'e başvuralım demesi bu ayetin nüzulüne sebep teşkil etmiş. Yani bir münafık var, yani ben inandım diyor. Arada bir ihtilaf çıkıyor birisiyle. Diyor ki Resulullah'a gitmeyelim. Ya Kâb bin Eşref'e gidelim diyor Yahudilerin başındakilerden. Kâb bin Eşref'e başvuralım demesi bu ayetin nüzulüne sebep teşkil etmiş. Ayetler yer ve zamanda emsali bulunan münafıkların maskesini indirmiştir. Tağut, hakkı tanımayıp azan ve sapan her kişi ve güce verilen bir attır. Şeytana da bu yüzden tağut denmiştir. Bu ve mütakip beş ayetin yukarıda zikredilen nüzul sebebi bu kelimenin anlamını belirtmede yardımcı olur diyor. Hocalarımız burada küçük bir izah koymuşlar. Yani Allah'ın ve Resulünün hakemliğini bırakıp da onlara inanmayanların hakemliğine başvurmayı Cenab-ı Hak bu ifadelerle bize bildiriyor yani. Sonra da gayet böyle net şekilde ayetler yine devam ediyor. Onlara Allah'ın indirdiğine, kitaba ve Resul'e gelin, onlara başvuralım denildiği zaman münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün. Ya gel Allah'a gidelim, Resulullah'a gidelim deyince, yok biz oraya gitmez diyor, gitmeyiz. Peki sonra elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir felaket gelince de hemen biz yalnızca iyilik etmek, arayı bulmak istedik diye de yemin ederek sana nasıl gelirler? Bakıyorlar ki o yolda çıkmaz. Bu defa dönüp geliyorlar ya biz iyilik yapmak istemiştik ama olmadı ya Resulallah. İyi de baştan niye gelmiyorsunuz Resulullah'a? Baştan Resulullah'a gelin. Onlar Allah'ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. Sakın onlara aldırma, kendilerine güzelce öğüt ver ve onlara kendileri hakkında tesirli söz söyle. Ve Yüce Rabbimiz çok açık bir beyanla şu ifadeleri de bize beyan ediyor. Biz her peygamberi Allah'ın izniyle ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Peygamber sadece kendisine itaat edilmek için gönderilmiştir. Ne diyorsa yerine getirilecektir. Evet. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan bağışlanmayı dileseler, Resul de onlar için istiğfar etseydi, Allah'ı ziyadesiyle affedici, esirgeyici bulurlardı. Ve bütün bu ayetlerin ana hükmünü ifade eden bir ayet-i kerime, hayır, hayır, Rabbine and olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlıklar hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar. Bu ayeti bir kere daha okuyayım. Çok dinlemişsindir belki ama. Hayır, 65. ayet-i kerime Nisa suresinin Rabbine and olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlıklar hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar. E ne yapalım artık, biz buna katlanacağız değil. Allah ve Resulü bir şey söylüyorsa elinizi kalbiniz üstüne koyacaksınız. Amenna ve saddakna. Evet. Müslüman tavrı budur. Evet. Ya olmadı işte bu benim istediğim gibi ama aması yok. Allah öyle buyurmuş, Resul da böyle buyurmuş. Hüküm oradan gelmişse, taksim öyle yapılmışsa bu şekilde. Ne yazık ki bugün böyle birçok ilahi hükümler karşısında amalarımız var. Olmamalı kıymetli kardeşler. Evet, ulema kendi arasında bir hükmü böyle midir, öyle midir tartışabilir. Farklı kabiller olabilir. O da bir rahmetin tecellisi. Ancak bu şer'i bir hükümse artık ona karşı ama olmaz. Şer'i bir hükme karşı bir Müslümanın tavrı aması fakatı olmaz. Ama bu zaman hocam, ama bizim işler öyle olmuyor hocam. Yok. İşini ona göre ayarlayacaksın. Senin işine göre şeriat gelmeyecek yani. Senin arzularına göre vahiy inmeyecek. Senin hevana göre vahiy gelmeyecek. Ya sen hevanı ve arzunu Allah'ın emirlerine teslim edeceksin. Hevan ve arzun ilah haline gelmeyecek. Yüce Rabbimiz اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ هَوَاهُ اِلَاهُ diyor. Kendi keyfini, arzusunu, isteklerini ilah haline getireni sen gördün mü? Hayır, öyle yok kardeşler. İman Allah'a teslimiyettir yani. Ve tamamen kalbin işidir. İman kalple ilgili bir iş. Onun için zaman zaman böyle muhtedi sohbetlerde ifade ettiğim bir husus var. Böyle hep elimizi kalbimizin üstüne koyup acaba kalbimiz nasıl atıyor? İslam'la ilişkisinde bir pürüz var mı? Cenab-ı Hakk'ın hükümleriyle ilgili hususlarda acaba içeride bir itirazı var mı diye de böyle kalbini yoklamalı. Çünkü İslam'la ilişkimiz kalple başlar. Sonra uzuvlarımızla o ilişki dışarıya yansır, hukuk orada gelişir. Dolayısıyla da Yüce Rabbimiz Habibi Edebini sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada bize emsalsiz bir örnek olarak beyan ediyor. O nasıl yaşadıysa siz de onun gibi yaşayacaksınız. O hangi hükmü veriyorsa sizler de o hükümlere uyacaksınız şeklinde. Ve burada Allah kendilerine hayırlı, uzun, irşat ömürleri versin. Muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımızın Rahmet Peygamberinde Vefa diye kitabın 136. sayfasında bir bölümü var. Verilen söze riayet etmek, peygamberlere, velilere ve fazilet sahibi kimselere ait bir vasıf olup, münafıklık alametlerinden kurtuluş vesilesidir. Söz verdim mi bitti. Hayat onunla istikametlenir ve hayat onunla düzen bulur. O insanlığın haysiyeti Resulullah Efendimiz, fert ve nimetlerde faziletin miyarıdır. İnsanlar ona, yani Resulullah Efendimizin getirdiği ölçülere riayet ettikleri nispette vicdan huzuruna ererler. Bu hususta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığa vefakarlığın zirvesinde numune-i imtisal olmuştur. Hakikaten öyle güzel misaller var ki gerek aile hayatımızla ilgili, gerek dostlukla, arkadaşlıkla ilgili, gerek kendisine küçükken iyilik gördüğümüz insanlarla ilgili Allah Resulü'nün böyle farklı alanlardaki vefalarını hadis nakilleri, ravileri toplamışlar ve kıyamete kadar da kalacak bu güzellikler ve 1400. Hicri yıllarda bizlere de ulaşmış. Evet, şimdi Efendimizin hayatından belirli sahneler. Resulullah aleyhissalatu vesselam 6 yaşlarında annesiyle birlikte Medine'ye babasının kabrini ziyarete gitmişti. Demek ki mübarek Amine annemiz beyni kaybettikten sonra değil mi? Oğlu da 6 yaşında gel bakalım diyor. Ben seni götüreyim bir baban Abdullah'ı ziyaret edelim. Değil mi? Dolayısıyla Evvabe köyünde annesi de vefat etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu suretle anneden de öksüz kalarak hizmetçileri Ümmü Eymen radıyallahu anha birlikte Mekke'ye döndü. Baba bir kabirde kalmış, anne de yolda ölmüş. Artık kainatın fahri ebedisi, kıyamete kadar insanların hidayet rehberi o masum yavru evdeki hizmetçiye kalmış. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca dadısı Ümmü Eymen'i sık sık ziyaret eder ve kendisine anne diye hitap ederdi. Onun için annemden sonra annem bu benim ev halkından sağ kalan tek kişidir diyerek devamlı ona iltifat eder, hürmet ve muhabbet gösterirdi. Ne zaman? Peygamber olduğu zaman bile. Evet. Nasıl olsa o evin hizmetçisiydi, vazifesiydi, o değil. Bakın vazife ayrı ama fazilet, insanlık ayrı. Onun için zaman zaman özellikle kıymetli kardeşlerime, ev hanımlarına şunu söylüyorum, aman diyorum evinizdeki hizmet eden insanlara daha saygılı olun. Ve maaşını veriyorum hocam, parasını veriyorum, çalışıyor, gidiyor. Peki siz aynı işi, aynı fiyata siz yapar mısınız? Ki yapamıyorsunuz ki, yardımcı çağırıyorsunuz. Yeri gelmişken tabii hayatımızdan da bazı misaller anlatıyordum. Bir zaman bir büyüğümüzden duymuştum. O da herhalde bir yerden nakletti onu ki. Bir zaman dedi bir evde hizmet eden bir hanımefendi varmış dedi. Varmış dedi, o da herhalde duymuş bir yerden yani. Fakat herhalde ev sahibesi hanım da fazla celalli. Bir gün kolundan tutmuş, böyle kapının önüne bırakmış. Hadi git demiş, defol bir daha gelme bu eve. Ya olabilir, saygısızlık yapar, başka şey yapar, işini düzgün yapmaz ama Cenab-ı Hak insani ilişkilerde vehcürhüm hicren cemile buyuruyor. Ayrılırken de güzel ayrılın. İster iş hayatında olsun, ister komşulukta olsun, ister aile hayatında olsun. Karı koca ayrılıyorlar, bakıyorsun ki dillere destan oluyorlar. Ya güzelce ayrılın işte artık. Kader ayrılma noktasına geldiyse, hak hukuk kavgasına girmeden tatlıca ayrılın, bütün rezaletler, kirli çamaşırlar ortaya dökülmesin. Ve kadıncağız da, o hizmetçi masum kadıncağız, demiş ki, sen beni bu evden kovduğun gibi Allah da seni bir gün bu evden kovsun demiş. Tutar mı dua? Tutar. Kim olduğunu hakikaten bilmiyorum yani. Sadece bir Allah dostu anlattı, o da birden naklen anlattı bunu yani. Hakikaten de gün gelmiş, o da o evden aynen o kadın gibi ayrılmak durumunda kalmış. Onun için kıymetli kardeşlerim, Resulullah Efendimiz deyince aklımıza ahlak geliyor. Geçen bir ayet-i tefsirini okumuştum. وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيمٍ Cenab-ı Hak Habibine bakın, birçok vasfı var Resulullah Efendimizin. O vasıflarıyla değil de ahlakıyla öne çıkardı. Bir de yeminle. Nun vel kalemi ve ma yasturun diye başlayan Kalem suresinin ayeti değil mi? Şu levh-i mahfuzu yazan kaleme yemin olsun ki ey Habibim sen bir mecnun değilsin asla ve sen çok büyük bir ahlak üzeresin. Yani senin bütün kıymetin, bütün değerin, bütün faziletin, bütün üstünlüğün evet insanların en güzelisin, en sadıkısın ama esas kıymetin senin ahlakın. Onun için Cenab-ı Hak ahlakımızı güzel eylesin kıymetli. Gayret edeceğiz. Hepimizin farklı zamanlarda zaaflarımız var. Bazen kırıcı oluyoruz, bazen çok kırılıyoruz, bazen sert oluyoruz. ne bileyim, bazen ağzımızdan çıkanı duymuyoruz vesaire ama insan onu da ne yapayım ben böyleyim olmamalı. Ne yapayım ben böyleyim olmaz. Nasıl olmamız gerekiyorsa öyle olma yolunda gayret etmeliyiz. Her gün bir tarafımızı daha güzel düzeltmeye kalkmalıyız. Şimdi burada bir vefa var kıymetli kardeşlerim. Ben onu daha böyle bir hocamızdan da dinledim. Çok hoşuma gitmişti. Osman Efendi üstadımız da buraya yazmış. İnşallah bugünün sohbetinden bu tatlı hatıra Allah Resulü'nün vefası kalsın. Böyle insanın yüreğinin ta derinliklerine işleyen bir vefadır bu. Dedesi vefat ettikten sonra Peygamber Efendimiz'i amcası Ebu Talip himayesine almıştı. Ebu Talip'in zevcesi Fatma Hatun son derece faziletli, iyi kalpli bir hanımdı. Fahri Kainat Efendimiz İslam ile şereflenip Medine'ye hicret eden bu mübarek hatuna vefa gösterir, kendisini de sık sık ziyaret ederdi. Bildiğiniz gibi Ebu Talip Resulü Efendimiz hayattayken Müslüman olamadı. Zahiri rivayet bu yani. Hani imanını açıkça izhar ederek vefat etmedi Ebu Talip. Fakat Resulü Efendimiz Ebu Talip'in zevcesi Fatma Hatun'a çok itibar etti. Niye? Küçükken bana bu hanımcağız baktı diye. Fakat hakikaten insanlık tarihinde böyle bir vefa görülmüş müdür? Onu da tarih yazmıyor herhalde. Fatma Hatun vefat ettiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mübarek gözlerinden inci taneleri gibi gözyaşları dökmüş. Bugün annem vefat etti buyurup gömleğini ona kefen yapmış. Cenaze namazını kıldırıp kabri içinde de bir müddet uzanmıştı. Belki bunu başka zaman duyduğunuzu bilmiyorum ama çok az kardeşimiz bunu biliyordur tahmin edelim. Yani hem elbisesini ona kefen yapıyor hem de biraz kabre konduktan sonra da Resulullah Efendimiz orada kendisi de biraz kalıyor böyle. Hatta buradaki rivayette gördüğünüz gibi uzanıyor Resulullah Efendimiz kabrin içine. Hani koyduk gidelim demiyor yani. Uzanıyor kabrin içine. Sahabeler bu davranışının sebebini sordular Allah Resulüne. Ebu Talip'ten sonra bu kadıncağız kadar bana iyilik eden hiç kimse yoktur dedi Peygamberimiz. Ahirette cennet elbiselerinden giymesi için ona gömleğimi kefen yaptı. Kabre ısınması için de oraya bir müddet uzandım dedi Peygamberimiz. Evet, demek ki kabre ısınmak gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin bu kadar üzülmesine hayret edenlere o benim annemden sonra annemdi. Kendi çocukları aç durup surat asarlarken o Fatma yani Ebu Talib'in hanımı Fatma önce benim karnımı doyurur, saçımı tarar ve gül yağı sürerdi. Ama yıllar geçmiş aradan değil mi? İşte vefa bu. Allah Resulü'nün insanlığa tanıttığı güzellik bu bizatihi. Ben böyle bir insanım yani. Bana çocukken çocuğunun yanında ekmek veren, hatta beni öne çıkaran kadını asla unutmam. Gömleğimi bile ona kefen yaparım, gider onunla beraber kabre yatarım diyen bir peygamber. Şimdi bir de bugünkü hayata gelelim kıymetli kardeşlerim. 20 sene, 30 sene ortak iş yapan insanlar, bakıyorsunuz bir gün yemişler, içmişler, güzel kazançlar elde etmişler. Ticari hayattan arada bir problem çıkıyor. Artık böyle medyada boy boy ihtilaflar, mahkemelerde sürünmeler. 40 sene, 50 sene bir hayatı beraber yaşamış. Öyle ya veya böyle bir problem çıkmış. Ondan sonra da ayrılmışlar. O artık herkes kendini en güzel bir şekilde göstermek için boy boy tweetler, efendim Instagram'da laflar vesaireler. Nereden nereye? Allah Resulü'nün hayatı nerede? Bugünkü insanların hayatı, hatta Müslümanların hayatı nerede? Dedikodu üzerine, yalan üzerine kurulan bir hayatın içine düştük diye kıymetli kardeşlerim. Onun için Resulullah Efendimiz'i gerçekten tekrar tekrar okumamız lazım. Her okuyuşumuzda inanıyorum ki bir tarafımız düzelecektir. Şu menkıbeyi belki ben kaç defa dinledim, kaç defa da okudum. Ama insanız. Nasıl ki yemek yediğimiz zaman bir müddet sonra acıkıyorsak, Manevi gıdalar aldığımızda da bir müddet sonra o gıdalar tesir etmez hale geliyor. Onun için de Cenab-ı Hak bizi günde 5 defa huzuruna çağırıyor bak. Şöyle diyebilirdi Allah. Ayda 3 gün istirahat edeceksiniz, 3 günde de şu kadar namaz kılacaksınız. Sistem böyle de kurulabilirdi ilahi nizam. Ama öyle değil. Veya akşamların her akşam şu kadar namaz kılacaksınız. Öyle de değil. Rabbimiz sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere hani nasıl ki sabah bir yemek yiyoruz, öğlen karnımız acıkıyor. Öğlen yiyoruz, akşam acıkıyor. Hatta midemiz de öyle yapılabilirdi. Yani diğer bazı varlıkların yaptığı gibi günde bir kere yenir, hiçbir daha ihtiyaç olmazdı. Veya haftada bir kere yenir, bir hafta ihtiyaç olmazdı. Ayda bir kere yenirdi, hatta öyle de kurabilirdi Cenab-ı Hak sistemimizi. Ayda bir kere yemek yemekle hayatımız devam etti şekilde de Rabbimiz murad etseydi bizi o şekilde de yaratabilirdi. Ama diyor ki ey kullarım sizi böyle yarattım. Rızkınız her daima temin edilmiş vaziyettedir. Sabah da ise ikram var. Ayetler de zaten geçiyor. Öğlen de var, akşam da var. Sabah da namaz kılacaksınız. Öğlen de benim huzurumda olacaksınız. Aynen bunun gibi de manevi hayatımızdaki ruhi gıdaları da devamlı tazelememiz gerekiyor. İşte sohbetler bunun için çok önemlidir kıymetli kardeşlerim. Evet, belki ekstradan zaman zaman yapılan manevi kamplar da ayrıca bir bereket getirir ama haftalık sohbetlerimiz çok çok önemlidir bizim her hafta böyle bir ruhen yıkanmamıza, kendimizi takviye etmemize, unuttuklarımızı hatırlamamıza bunlar vesile olur. Her sabah yapacağımız evrad-ı ezkârımız önemlidir. Evrad-ı ezkâr deyince tam burada vefa bahsinde, şu bahsi tamamlayayım o zaman. Sonra da onun için şöyle dua etmişti Peygamberimiz, bu bahis tamamlansın. Allah, ey Fatıma anne, seni bağışlasın, hayırla mükafatlandırsın. Allah sana rahmet etsin anneciğim. Sen benim annemden sonra annem oldun. Kendini aç durur, beni doyururdun. Kendin giymez, bana giydirirdin. En lezzetli nimetleri bana tattırır, kendi nefsini mahrum ederdin. Bunu da ancak Allah'ın rızasını ve ahiret yurdunu umarak yapardın. Şimdi şu hepimizin yapacağı bir dua. Evet. Yani belki bir kısmımızın annesi vefat etmiştir ama annesi olanlar bu duayı böyle 137. sayfadaki duayı şöyle bir ezberlemeliler yani. Hakikaten hepimiz böyle yemeyen bir annenin, içmeyen bir annenin yemeğini yemişizdir, sütünü içmişizdir değil mi? Yani anneler kendileri yemezler, evlatlarına yedirirler, içmezler, evlatlarına içirirler. Ama zamanı gelince de bakarsın büyür işte, canım şimdi sözümü dinlemiyor, bana meşakkat veriyor diye sızlanmalar başlar. Ama Allah'ın Resulü bize daha farklı bir hayat veriyor. Üstelik de yani bu anne dediğim gibi hani öz anne de değil. Özlü veyde ayırmıyor Resulü Efendimiz. Anne annedir diyor yani. Sana bir iyiliği dokunduysa, bir anne dediysen ona, o senin annen artık yani. Anneler içinde evlat evlattır, onu da söyleyeyim. Bu benden dünyaya geldi, oradan dünyaya geldi. Sana anne diyorsa, o senin evladındır. İster biraz nazlı desin, ister nazlı, nazsız desin. Sana anne diyorsa bir çocuk, artık onu sen de anneliğini bileceksin hanımefendi. Baba diyorsa, babalığını bileceksin yani. Ona böyle baba olurum, buna böyle baba olurum. Ona böyle anne olurum, buna öyle anne olurum. Olmaz. Müslümanın hayatında böyle bir ayrım olamaz. Babaysan hepsinin babasısın, anneysen hepsinin annesisin. İslam ahlakı, Resulullah Efendimiz'in bize öğrettiği ahlak bu. Tabii vefa bahsinde kıymetli kardeşlerim, bu uzun bir bahis. Olmasa bana önümüzdeki haftada devam ederiz. Ezanı da 5 dakika var. İlk vefamız Yüce Rabbimize. Rabbimiz bizi onun için unutmayın diyor ben değil mi? فَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ Üzerinizdeki bütün bu nimetleri daima farkında olun ve hep zikredin. O bakımdan da Resulullah Efendimizin yine müşahhas bir örneği vefası Rabbine karşı olan öz vefasıdır. Nedir o vefa? İşte sabahleyin seherlerde yaptığımız dersteki Seyyidül İstiğfar. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni ve ena abdük ve ena ala ahdik ve vadik mestata'tu. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Beni sen yarattın. Senden başka hiçbir ilah yok. Ben de senin kulunum. Ve ben gücüm yettiğince ya Rabbi eles bezminde sana verdiğim kulluk sözünde durmaktayım. Evet. Ta böyle ruhlar aleminden geriye doğru gidiyoruz. Rabbimizle bir sözleşmemiz oldu bizim. Nasıl bir sözleşme oldu? Elestü bi rabbiküm kalu bela. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye soruldu soru. Rabbiniz miyim diye sorulmadı. Rabbiniz değil miyim diye soruldu. Ve biz de ona evet sen bizim Rabbimizsin denildik. Şimdi dünyaya da o sözün vefası için geldik. O sözü unutmamak, o sözün gerçeklerini yapmak için dünyaya geldik kıymetli kardeşlerim. O bakımdan bu seher derslerimizdeki hakikaten seyyidül istiğfar çok çok manası bakımından mühimdir. Ve onu duyarak, hissederek söylemek lazım. Hatta zaman zaman bu fakir böyle bu manevi ders konusunda kardeşlerimizle ilk buluştuğumda diyorum ki tasavvuf aslında seyyidül istiğfardır. O da dört kelimedir. Ente Rabbi, ene abdük. Sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum ya Rabbi. İşte o bizim Rabbimiz, evet biz ona kul olmaya gayret edeceğiz. Biz ona kul olmaya gayret edeceğiz. Bu kulluğun da zirvesi ve emsalsiz numarası Resulullah Efendimiz. Nasıl kul olacağız bilmem? Resulullah Efendimiz gibi kul olacağız. Cenab-ı Hak onu kul olarak bize takdim ediyor ayrıca değil mi? Abduhu ve Resulü. Hatta geçen de yine bir tefsirde okumuştum, çok hoşuma gitti. Cenab-ı Hak Resulüne zaman zaman Resulüm diye hitap ederken, Resulüm diye, bir de esas onun abdiyetini öne çıkarıyor. Mesela en önemli anlarda, en önemli anlarda Resulünü abdiyet vasfıyla zikrediyor Cenab-ı Hak. Mesela, Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Yani Cenab-ı Hak şöyle de söyleyebilirdi. Sübhanellezi esra bi resulihi. Allah elçisini Mekke'den aldı, Mescid-i Aksa'ya götürdü, buyurmuyor Cenab-ı Hak. Onun abdiyetini zikrediyor. Bu bizim abdimiz diyor, özel bir abd. Kulunu Mescid-i Haram'dan alıp da Mescid-i Aksa'ya götüren Rabbin şanı ne yücedir. Ve diğer peygamberlerin de Allah Teala birçok peygamberini اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا dedi. Kuldu ama şükreden bir kuldu. Sadık bir kuldu. Evvab bir kuldu. Hep o kulluk vasıfları peygamberlerin öne çıkıyor. Dolayısıyla bizim de kulluğumuzun ana ölçüleri sevgili peygamberimiz. Onun için Resulullah Efendimiz'i bu sıfatlarıyla okumaya ve tanımaya çalışıyoruz. Evet, arz ettim Resulullah Efendimiz'in. Bakın burada üç tane vefa örneği var. Birisi Ümmü'ymen kendisini küçük yaşta hani evin hizmetçisi hanım. İkincisi kendisini büyüten anne. Yani Fatıma annemiz diyelim, Ebu Talib'in hanımı anne. Üçüncüsü de kendisine gelecekten o vahiy gelir gelmez sen Allah'ın Resulüsün ben sana inanırım diyen Hazreti Hatice'ye vefası peygamberimizin. Onunla bitirelim. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ziyaret maksadıyla yaşlı bir kadın gelmişti. Aralarında çok sıcak ve samimi bir sohbet geçti. Yaşlı kadın ayrıldıktan sonra ''Ya Resulallah bu kadına çok alaka gösterdiniz. Kim olduğunu merak ettim.'' diye sordu. Buyurdular ki ''Hatice radıyallahu anha hayattayken bize gelip gidendi.'' Yani Hatice'nin dostlarına vefa gösteriyor Resulullah Efendimiz. Hatice'ye vefası çok çok daha ayrı. Onun için özellikle tabii aile hayatındaki eşlerin birbirine vefası, gerek hanımefendilerin beylerine, gerek beylerin hanımefendilerine, gerek annenin babanın evlatlarına, gerek evlatların annelerine, babalarına vefası Allah Resulü'nün izinde gitmenin bereketidir yani kıymetli kardeşlerim. En çok da vefanın aile hayatında olması gerekir ki bugün maalesef aile hayatları hani sefillere oynuyor. Hani sefiller diye bir piyes vardı bir şey Müşteştekin. Maalesef aile hayatında sefiller yaşanıyor, sefaletler yaşanıyor. Yani hem tabii nikah ortadan kalkmış vaziyette, git onu yıkmaya çalışıyorlar. Diğer taraftan da aile hayatı böyle hakkın, hukukun, hele hele yani vefaya geçtik, hakkın, hukukun bile tanınmadığı bir mecraya dönüştü. Ezan da okunuyor. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ehlihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.